Ayrım 13.
10. bölüm. Bir cumartesi sabah erkenden birkaç şakrak kuşu yakalamak için Petrovna'nın mutfak bahçesine gittim. Uzun bir süre uğraştım ama kırmızı göğüslü, gururlu kuşlar tuzaklarıma gelmiyorlardı. Enfes tüylerini göstererek gümüş kalkma gibi duran karın üstünden geçiyor, beyaz dondan yapılmış ılık paltosunun içinde böğürtlen çalılarına doğru uçuyor, ortalığa mavi kar kıvılcımları saçarak parlak bir çiçek gibi dalların üstünde sallanıyorlardı. Öylesine şirindiler ki onları yakalamaktaki başarısızlığım beni hiç üzmüyordu. Pek heyecanlı bir avcı değildim ve bu durumda onları yakalamaya çalışmak elde edeceğim sonuçtan daha fazla mutlu ediyordu beni. Küçük kuşların alışkanlıklarını seyretmeyi ve onların üstüne düşünmeyi çok seviyordum. Karla örtülü bir düzlüğün kıyısında oturup kuşların soğuk günün kristalleşmiş sessizliğini bozmalarını dinlemek, uzaktan bir yerden geçmekte olan Troika'nın, Rus kışının bu hüzünlü habercisinin zillerini işitmek güzeldi. Karın üstünde üşüyüp ürperdiğimi, kulaklarımın donduğunu duyarak tuzaklarımı ve kafeslerimi topladım. Çitin üstünden büyük babamın bahçesine atladım ve eve gittim. Ön kapılar açıktı ve iri yarı bir köylü, üstü kapalı, büyük bir kızağa bağlı üç atı dışarı çıkartıyordu. Atların burunlarından yoğun buharlar çıkıyor, köylü neşeyle ıslık çalıyordu. Yüreğim yerinden oynadı. ''Kimi getirdiniz?'' Başını çevirdi, kollarının altından bana baktı. Sürücü koltuğuna bir sıçrayışta çıkarak ''Rahibi'' dedi. Rahatladığımı hissettim. Gelen rahipse mutlaka kiracılardan birini ziyaret ediyordu. Arabacı dizginleri çekip neşeli ıslığıyla sessizliği bozarak ''Hadi bakalım sevgililerim'' diye bağırdı. Atlar bir anda ileri atıldılar. Onların gidişini seyredip arkalarından kapıyı kapattım. Boş mutfağa girdiğimde yandaki odadan annemin kalın sesini işittim. Her lafı tek tek çınlıyordu. ''Şimdi ne olacak? Beni başınızdan atmak mı istiyorsunuz?'' Paltomu çıkarmak için bile zaman yitirmeden kafesleri bir yana fırlattım. Koridora fırladım ve büyük babamla çarpıştım. Beni omuzlarımdan tuttu, hırsla gözlerimin içine baktı ve zorlukla yutkunup kaba bir sesle ''Annen geldi'' dedi. ''Hadi git bakalım, git, hayır, dur bir dakika.'' Beni öylesine sarsıyordu ki zorlukla ayakta durabiliyordum. Sonra kapıya doğru itti. Hadi git, git. Keçe ve tutkallanmış bezle kaplanmış olan kapıyı ittim ve uzun bir süre tokmağı aradım. Beceriksiz parmaklarım soğuktan ve heyecandan kas katı kesilmişti. Sonunda kapıyı açabildim ve hiç kımıldamadan eşikte durdum. İşte burada, dedi annem. Ne kadar da büyümüş. Ne, beni tanımıyor musun? Şu sırtındakilere bak. ''Şu hale bak, kulakları soğuktan bembeyaz olmuş. Anne bana biraz kaz yağı ver çabuk.'' Odanın ortasında durmuş, üstüme eğilmiş, sırtımdaki giysileri çıkartıyor, beni bir top gibi döndürüyordu. İri vücuduna yumuşak, sıcak, erkek ceketini andıran, bir omuzundan eteğine çaprazlama inen, iri siyah düğmeleri olan kırmızı bir giysi geçirmişti. Hiç böyle bir giysi görmemiştim. Yüzü eskisinden daha küçülmüş gibiydi. Küçülmüş ve solmuştu. Gözleri irileşmiş ve çökmüş, saçları daha sarılaşmıştı. Üstümdekileri çıkartınca kapıya doğru yere atıyor, kırmızı dudakları sinirle kıvrılıyordu. Buyurucu sesi hiç durmadan çınlıyordu. ''Neden bir şey söylemiyorsun? Beni gördüğüne sevinmedin mi? Amma pis gömlek!'' Sonra kulaklarımı kaz yağıyla ovdu. Acıyı donuklaştıran, yakıcı ama insanı kendine getiren, iştah açıcı bir kokusu vardı. Ona sıkıca sarılıp, hiçbir şey söylemeden gözlerinin içine baktım. Onun konuşmasının arasından büyük annemin yumuşak, hüzünlü sesini işitiyordum. ''Ne isterse onu yapıyor. Artık söz geçiremiyoruz. Büyük babasından bile korkmuyor. Ah şu başımıza gelenleri düşündükçe var ya. Kendi kendini yemekten vazgeç anne. Her şey düzelecek.'' Annemle karşılaştığında çevremdeki her şey küçük, sefil ve yaşlı görünüyordu. Ben bile tıpkı büyük babam gibi yaşlandığımı duyuyordum. Bacaklarının arasında beni sıkıca tutarak annem iri sıcak eliyle saçlarımı düzeltti. ''Saçlarının kesilmesi gerek. Okula başlama zamanında geldi. Bir şeyler öğrenmek istiyor musun?'' ''Ben zaten her şeyi öğrendim. Öğrenmen gereken birçok şey daha var şekerim. Ne kadar da kuvvetli olmuşsun.'' Benimle oynarken attığı kahkahalar içimi ısıtıyordu. Büyük babam asık bir suratla içeri girdi. Gözleri kıpkırmızı olmuştu. Annem elleriyle beni öteye itti ve çok yüksek bir sesle sordu. Baba, ne yapayım, gideyim mi? Büyük babam pencerenin önünde durdu. Camdaki buzu tırnağıyla kazıdı. Uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Odadaki her şey gerginleşmiş gibiydi ve böylesine sinirli anlarda hep olduğu gibi her yanımın dikkat kesildiğini, ağlamak istediğimi fark ettim. ''Odadan çık Lexey'' dedi büyük babam boş bir sesle. ''Neden?'' diye sordu annem. Beni bir kez daha yanına çekerek ''Çıkmayacaksın, izin vermiyorum.'' Annem ayağa kalktı. Batan güneşin kırmızılaştırdığı bir bulut gibi odayı kayarcasına geçti ve büyük babamın arkasında durdu. ''Baba, lütfen dinle.'' Büyük babam ona döndü ve bağırdı. Kes sesini. Kimse bana bağıramaz dedi annem hafifçe. Büyük babam divandan kalktı ve gözdağı verircesine parmağını uzattı. Var vara. Büyük babam bir sandalyeye oturup mırıldandı. Dur, beni ne sanıyorsun? Ne demek istiyorsun? Ve birden hiç de kendi sesini andırmayan bir sesle kükredi. Beni rezil ettin var vara. Çık dışarı diye emretti büyük annem. Mutfağa gittim. Ocağın olduğu yere tırmandım ve uzun bir süre orada yatıp duvarın öte yanındaki konuşmaları dinledim. Hepsi birden konuşuyor, birbirinin sözünü kesiyor, sonra sanki hepsi birden uykuya dalmışlar gibi uzun bir sessizlik oluyordu. Annemin birine verdiği bir bebeği tartışıyorlardı ama büyük babamın neden bu denli kızdığını anlamadım. Ona sormadan çocuğu için mi yoksa çocuğu birlikte getirmediği için mi kızdı acaba? Sonra saçı başı darmadağın, yüzü bitkin ve mosmor bir durumda mutfağa girdi. Onu yün ceketinin kollarıyla gözyaşlarını silen büyük annem izledi. Büyük babam bir sıranın üstüne oturdu. Ellerini iki yanına koydu. Tir tir titreyerek ve dudaklarını ısırarak öne eğildi. Büyük annem onun önünde diz çöktü. Alçak bir sesle ama coşkuyla konuşmaya başladı. İsa aşkı için onu bağışla baba. Bizden çok daha iyi olan insanların bile dertleri olabilir. Soyluların, tüccarların da böyle dertleri olmuyor mu? Onların nasıl bir kadın olduğunu sen de görüyorsun. Bağışla öyleyse onu. Bu dünyada kusursuz kul olur mu hiç? Büyük babam sırtını duvara dayadı. Onun yüzüne baktı ve çarpık bir gülümsemeyle "Elbette bağışlayacağım." diye hıçkırdı. "Başka ne yapabilirim ki? Sen herkesi bağışlarsın." Ona doğru eğildi, omuzlarından tuttu ve sarsmaya başladı. Tanrı hiçbir şeyi bağışlamaz diye telaşla fısıldadı. Önümüzde uzun zamanımız yok ama mezara girmeden önce bizi cezalandırıyor. Şu sözüme mim koy, sonunda birer dilenci olacağız, göreceksin. Büyük annem onun elini tuttu. Yanına oturdu ve sevecenlikle gülümsedi. Ne çıkar, dilenci olmaktan mı korkuyorsun? Bu fikre alışsan iyi olur. Sen evde oturursun, ben de gidip dilenir, eve yeterince yiyecek getiririm. Onun için merak etme. Büyük babam birden güldü. Büyük annemin boynuna sarıldı ve hıçkırmaya başladı. Seni sevgili, sevgili budala. Son umudum benim. Hiçbir şeye pişman olmaz, hiçbir şeyden anlamazsın. Nasıl çalıştığımızı, onların uğruna ne günahlar işlediğimi düşünsene. Yaşlılık çağımızda biraz mutluluğu hak etmedik mi? Kendimi daha fazla tutamayarak ağlamaya başladım. Aşağı indim ve onlara doğru atıldım. İlk kez birbirleriyle böylesine içten konuştuklarını işitmenin verdiği sevinç, acıları karşısında duyduğum üzüntüyle ağlıyordum. Annem eve döndüğü için sevinçten, dertlerini paylaşmama izin verdikleri, beni öpüp kucakladıkları ve yüzümü gözyaşlarıyla ıslattıkları için ağlıyordum. ''Burada ne yapıyorsun küçük şeytan?'' diye fısıldadı büyük babam kulağıma. ''Artık annen döndüğüne göre onunla kalır. Kötü kalpli, ihtiyar büyük babanı görmek istemezsin değil mi? Seni şımartan ve her zaman senden yana çıkan büyük anneni bile istemezsin.'' Gitmemizi söylemek istiyormuşçasına kollarını iki yana açtı ve ayağa kalktı. Herkes gidiyor. En küçük fırsatta gidiyorlar. Her şey mahvoluyor. Çağır onu öyleyse. Ne bekliyorsun dedi öfkeli bir sesle. Bu işi de bitirelim. Büyük annem mutfaktan çıktı. Büyük babam başını eğdi ve bir köşeye gitti. Şefkatli tanrım, bu evde olup bitenleri gör. Yumruğuyla sertçe göğsüne vurdu. Bu hoşuma gitmemişti. Zaten oldum bittim büyük babamın Tanrı ile sanki ona gösteriş yaparmışçasına konuştuğunu görmek canımı sıkardı. Annem içeri girdi ve giysisiyle mutfağa renk kattı. Masanın yanındaki sıraya büyük annem ile büyük babanın arasına oturdu. Giysinin geniş kolları onların omuzlarına değiyordu. Kararlı, ciddi bir sesle onlara bir şey anlatıyor, onlar da hiç seslerini çıkarmadan, onun sözünü kesmeden dinliyorlardı. Şimdi ikisi de küçülmüş gibiydiler ve annem onların annesiymiş gibi duruyordu. Heyecandan bitkin bir durumda sıranın üstünde uyuyakaldım. Akşamleyin yaşlılar en iyi elbiselerini giyip ayine gittiler. Büyükannem özgürlük üniforması ile kürklü paltosunu giymiş, ayakkabısının üstüne de tozluklarını takmış olan büyük babama neşeyle göz kırptı. Sonra anneme göz kırpıp, ''Şu babana bir bak, tıpkı genç bir keşi gibi süslü.'' dedi. Annem neşeyle güldü. Odada yalnız ikimiz kaldığımızda divanın üstüne oturdu. Bacaklarını altına aldı ve sandalyenin arkasına vurdu. ''Buraya gel, söyle bakalım, yaşam sana nasıl davranıyor, kötü mü?'' ''Bilmiyorum.'' Büyük baban seni hala dövüyor mu? O kadar çok değil. Sahi mi? Bana anlatmaktan korkma. Ona büyük babamdan söz etmek istemiyordum. Odalardan birinde oturan, kimsenin sevmediği ve büyük babamın dışarı attığı o iyi adamdan söz etmeye başladım. Bu öykünün hoşuna gitmediği açıktı. Başka neler var diye sordu. Ona üç çocuğu ve beni avludan kovan albayı anlattım. Beni göğsüne bastırdı. Ne kadar korkunç adam. Sonra sustu. Gözlerini yere dikip başını sallamaya başladı. Büyük babam neden sana bu kadar kızmıştı diye sordum. Çünkü kötü bir şey yapmıştım. Bebeği yanında getirmeliydin. Birden başını kaldırdı, kaşlarını çattı ve dudaklarını ısırarak kahkahayla gülmeye başladı. Vay yumurcak vay, bundan kimseye söz etmeyeceksin, anlıyor musun? Ağzını sıkı tut, kafandan at bunları. Uzun bir süre alçak ama sert bir sesle anlayamadığım bir şeyler söyledi. Sonra ayağa kalktı ve çenesini sallayıp kalın kaşlarını oynatarak odada bir aşağı bir yukarı yürümeye başladı. Don yağından yapılmış bir mum masanın üstünde yanıyor, titreşen alevi bir aynanın boşluğundan yansıyordu. Kirli görünüşlü gölgeler döşemenin üstünde sürünüyordu. Bir köşede bir ikon lambası yanıyor ve buzlu pencere ay ışığında gümüşlenmiş gibi duruyordu. Annem sanki çıplak duvarlarda, tavanda bir şey arıyormuşçasına odada göz gezdirdi. ''Ne zaman yatıyorsun?'' ''Az sonra. Ama öğleden sonra da biraz uyudun değil mi?'' dedi içini çekerek. ''Gidecek misin?'' diye sordum. ''Nereye gidebilirim ki?'' dedi şaşkınlıkla. Başımı kaldırıp öyle uzun uzun bana baktı ki gözlerimin sulandığını duydum. ''Ne var? Boynum ağrıyor da.'' Yüreğim de sızlıyordu. Birden onun bu evde uzun bir zaman kalmayacağını seziverdim. ''Büyüdüğün zaman babana benzeyeceksin.'' dedi. Yastığı ayağıyla kıyı eterek. ''Büyük annen sana ondan söz etti mi?'' ''Evet. Maxim'i çok severdi. Onu da çok severdi.'' ''Biliyorum.'' Annen muma baktı. Kaşlarını çattı ve söndürdü. Gerçekten de karanlıkta oda, ortalıktaki o kirli gölgeler ve döşemedeki parlak mavi ışık lekeleri olmadan daha ferah, daha temiz görünüyordu. Pencereler altın renkli kıvılcımlarla aydınlandı. ''Nerede yaşıyordun?'' Uzun zaman öyle unuttuğu bir şey anımsıyormuşçasına birkaç kent adı saydı ve hiç gürültü çıkarmadan tıpkı bir kartal gibi odada hızlı hızlı dönmeye devam etti. ''Bu entariyi nereden aldın?'' ''Kendim diktim. Bütün elbiselerimi ben dikerim.'' Tanıdığım kimseyle ortak bir yönü olmadığını düşünmek güzeldi. Ama onun bu denli az konuşması ve sorularımı karşılıksız bırakması hiç hoşuma gitmiyordu. Daha sonra gelip sedirde yanıma oturdu ve yaşlılar mum ve tütsü kokuları içinde sıcak yüzlerinde ciddi bir huzurla geri dönünceye dek birbirimize sarılıp konuşmadan oturduk. Akşam yemeği sakin geçti. Sanki herkes karşısındakini korkunç bir düşten uyandırmaya korkuyormuş gibi çok az şey konuşuldu ve bunlar da büyük bir dikkatle söylendi. Çok geçmeden annem büyük bir enerjiyle dinsel gramerin temellerini öğretmeye başladı. Bunun için birkaç kitap getirmişti ve bunlardan biri öz dilimiz diye düzeltilmiş yeni alfabeyi birkaç günde öğrendim. Annem bana hemen şiir ezberletmeye başladı ve bu uzun karşılıklı eziyet döneminin başlangıcı oldu. Bir şiirin dizeleri şöyleydi. ''Ey yol, böylesine büyük ve düzgün, Tanrı'dan çok yer almışsın.'' Hiçbir balta ya da kürek seni düzeltmemiş. Atın ayağı için yumuşak tozla dolusun. Prostora yerine Prostova, Romler yerine Rubuli, Kopt yerine Koptya derdim. Kafanı çalıştır diye yakarırdı annem. Bu Prostoy'nin iyi hali Prostova. Budala Prostora değil, anlıyor musun? Anlıyordum ama yine de Prostova dememe kendim bile şaşırıyordum. Öfkeyle bana aptal ve inatçı diyordu. Bu beni öylesine üzüyordu ki var gücümle bu kötü dizeleri bellemeye çalışıyordum. Kafamda bunları hiçbir yanlış yapmadan söyleyebiliyordum ama yüksek bir sesle okumaya gelince elimde olmadan dizeleri birbirine karıştırıyordum. Bu anlaşılmaz dizelerden nefret ediyor, sırf inadım yüzünden onları bilerek yanlış okuyor, birbirlerini andıran sözcüklerle uzun uzun oynuyordum. Bu büyülü dizeleri tamamen anlamsızlaştırdığımda sevinçten coşuyordum. Ama bu tür eğlencenin kendine özgü bir ödülü vardı. Bir gün başarılı bir dersten sonra annem sonunda şiiri ezberleyip ezberleyemediğimi sordu. Yol, mol, kol, ol, at, sat, kat demekten kendimi alamadım. Ne yaptığımın çok geç farkına vardım. Annem birden ayağa kalktı. Elleriyle masaya dayandı ve "Bütün bunların anlamı ne?" diye sordu. Her sözcüğü tek tek telaffuz ederek. "Bilmiyorum," dedim dehşetle. "Bal gibi de biliyorsun." "Ama böyleydi." "Ne?" "Gülünç bir şiir. Köşeye git." "Neden?" Alçak ama tehdit dolu bir sesle yineledi. "Köşeye git." "Hangisine?" Hiçbir şey söylemeden bana öyle bir baktı ki aklımı elimden geldiğince kullanıp ne demek istediğini anlamaya çalıştım. İkonların durduğu köşede üstünde ağır kokulu kurumuş otların ve çiçeklerin durduğu küçük yuvarlak bir masa vardı. Köşede ise bir örtüyle örtülü bir dolap, üçüncü köşede ise bir yatak vardı. Kapı hemen duvardan başladığı için odanın dördüncü köşesi yoktu. "Ne istediğini anlamadım," dedim umutsuz bir sesle. Sessizce bir sandalyeye çöktü. Alnını ve yanaklarını eğriyle ovarak "Büyük baban seni köşede durdurtur muydu?" diye sordu. "Ne zaman?" "Herhangi bir zaman," diye haykırdı elini iki kez masanın üstüne vurarak. "Hayır, hiç anımsamıyorum." "Köşede durmanın bir ceza olduğunu biliyor musun?" "Hayır, neden ceza olsun?" İçini çekti. "Of, gel buraya." Yanına gidip sordum. "Neden bana bağırıyorsun? Sen de neden şiirleri bile bile karıştırıyorsun?" Gözlerimi kapadığım zaman şiirleri tek tek yineleyebildiğimi ama yüksek sesle okumaya kalktığımda ağzımdan farklı sözcüklerin çıktığını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım ona. "Bunu bile bile yapmıyorsun değil mi?" "Hayır," diye yanıt verdim ama aklıma "acaba gerçekten bile bile mi yapıyorum?" sorusu takılmıştı. Ve birden hiç acele etmeden bütün şiirleri bir tek yanlış yapmaksızın okudum. Bir anda yüzümün şiştiğini, kanımın başıma sıçrayarak kulaklarımı ağırlaştırdığını duydum. Başım korkunç gürültülerle doluydu ve orada annemin önünde durmuş utançla yanıyordum. Gözyaşlarım arasından yüzünün kederle karardığını, dudaklarının gerginleştiğini ve kaşlarının çatıldığını gördüm. "Ya buna ne dersin?" dedi garip bir sesle. "Demek bile bile yapıyordun." "Bilmiyorum, istememiştim." "Anlaşılması zor bir çocuksun," dedi ve gözlerini yere indirdi. "Git." Kendimi gittikçe daha çok şiire vermem için beni zorluyor ve belleğim bu bıktırıcı dizeleri gittikçe daha azalıyordu. Ve sonuç olarak sözcükleri tersine çevirme, biçimsizleştirme, yanlış okuma ve yeni sözcükler yaratma isteği güçleniyordu. Bu oldukça kolay bir işti. Yeni sözcükler koşarak aklıma geliyor, şiirleri çabucak anlamsızlaştırıyorlardı. Kimi zaman tüm bir satır kafamdan olduğu gibi siliniyor ve ne denli çaba gösterirsem göstereyim bir daha anımsayamıyordum. Prens Vizemkin'in şu acıklı şiiri bana böyle bir acı verdi. Akşamleyin ve sabah erken yaşlı adamlar, dullar, kimsesiz yetimler Allah rızası için dilenirler. Ve dördüncü dize, pencerelerin altına ellerindeki torbalarla giderler. Her zaman bunu tümüyle unutmayı başarırdım. Sinirli annem yaptıklarımı büyük babama söyler ama o tehdit dolu bir sesle "Çok şımarık," derdi. "İyi bir belleği var. Duaları benden iyi biliyor. Her zaman yalan söylüyor. Taş gibi bir belleği var. Üstüne ne kazırsan sonsuza dek kalır. İyi bir dayak istiyor o." Büyük annem de tanıklık ederdi. Masalları ve şarkıları anımsıyor. Şarkıları ezberleyebiliyorsa şiirleri neden ezberlemesin? Hepsi aynı şey değil mi? Bunların hepsi doğruydu. Ve ben kendimi çok suçlu hissediyordum. Ama yeni bir şiire başlar başlamaz ilgisiz bir sürü sözcük hamam böcekleri gibi sürünerek geliyorlar, hatta kendi dizelerini oluşturuyorlardı. Kapımıza bir sürü yaşlı adam ve yetim gelir, ağlayıp ekmek isterler. Sonra onu Petrovna'ya götürür, ineklerini beslemesi için satarlar ve midelerine vodkalarını indirirler. Geceleyin büyükannem ile kanepenin üstünde yatarken kitaplardan aklımdan kalan her şeyi ve kendi buluşlarımı bıkıp usanmadan anlatıyordum. Bazen gülüyor, bazen ise beni azarlıyordu. "Demek hepsini biliyorsun. Ama dilencilerle alay etmemelisin. Allah yardımcılar olsun. İsa da bir dilenciydi. Öbür azizlerdi. Dilencilerden hoşlanmam ve de büyük babamdan. Ne yapayım? Bağışla beni Tanrım. Büyük babam her zaman beni dövmek için bir bahane arıyor diye söylendim. Ne diyorsun? Dilin kopsun emi, dedi büyük annem öfkeli öfkeli. Ya büyük baban söylediklerini işitirse? İşitirse işitsin. Bu maymunca oyunlarınla işlerini kendin ve annen için zorlaştırıyorsun. Zaten annenin bir sürü derdi var, dedi yumuşak, düşünceli bir sesle. Ne derdi var? Sesini kesemez misin sen? Zaten anlamazsın ki. Ama büyük babamın... Kapa çeneni artık. Yaşam benim için zordu ve neredeyse umutsuzluğa düşecektim. Ama şu ya da bu nedenle onların bunu bilmesini istemiyordum ve kendimi gerçek bir bela haline getirdim. Annemin dersleri daha sıklaştırmış, daha anlaşılmaz olmuştu. Aritmatikte iyiydim ama yazı yazmaya katlanamıyordum. Gramerim ise umutsuzdu. Ama beni her şeyden çok üzen annemin büyük babamın evinde bu denli acı çektiğini görmekti. Yüzü sürekli olarak asıktı ve bitmez tükenmez saatler boyunca pencerenin önünde oturup herkese bir yabancının gözleriyle bakardı. Geldiğinin ilk günleri canlı ve gençti ama şimdi gözlerinin altında halkalar vardı. Günlerce saçını taramadan buruşuk bir giysiyle ve bluzunun düğmeleri açık dolaşıyordu. Onun döküldüğünü görmek beni dehşete düşürüyordu. Onu her zaman güzel, sert ve asil, herkesten daha iyi giyimli olmasını istiyordum. Ders zamanlarında bakışları beni delip geçiyor, duvar ya da pencerede sabitleşiyordu. Yorgun bir sesle bana sorular soruyor, yanıtlamamı bekliyor ve gittikçe daha sinirli oluyordu. Aynı zamanda bana bağırıyor ve bu beni şaşırtıyordu. Bir anne herkesten daha iyi ve daha adil olmalıydı. Masallardan böyle öğrenmiştim. Kimi zaman ona sorardım, "Burasını seviyor musun?" Öfkeyle karşılık verdi. "Seni ilgilendirmez." Büyük babamın büyük annemle annemi korkutmak için bir şeyler hazırladığını çok iyi biliyordum. Sık sık annemin odasına kapanır ve topal çoban Nikaro'nun kullandığı o korkunç tahta kaval gibi ince çığlıklar atardı.